Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhabalar Olumlu Dünya'nın minnak dinleyicileri. Ben Deniz Özturhan. Podbi Medya ile beraber hazırladığımız Olumlu Dünya'nın tam 42. bölümündeyiz. Ve bu bölümde benim hakkında çok fazla deneyimim aslında, hani sınırlı deneyimim diyelim olan. Fakat daha fazla deneyimim, daha fazla bilgim, daha fazla falanım olmasını istediğim evlat kafasını konuşacağız. Haydi bakalım, evladınız olmasına gerek yok. Anlatacağım. Gelin. Hadi.
Ben bir karar vermiştim dertlere. Hoşça kal demiştim, hayatı pek sevmiştim, ışık çok olumlu dünyada. Ben bir karar vermiştim dertlere, hoşça kal demiştim, hayatı pek sevmiştim, ışık çok.
Evet, 42. bölüm. 42. bölümde hayatın anlamını bulmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hayatın anlamını bulmaya hazır mıyız? 42 Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabında şey yapıyorlar, spoiler vermek gibi olmasın, işte uzayın bir yerinde dev bir bilgisayar yapıyorlar. Diyorlar ki hayatın ve her şeyin anlamı nedir, bu bilgisayar çözsün bize. Böyle o da diyor ki tamam diyor size. Bu arada dev bir bilgisayar, gezegen, hani bir gezegen yapıyorlar bilgisayar olarak bunu çözecek. Gezegen de diyor ki tamam abi, ben size bunu 20 milyon yılda hatırlamıyorum, 200 milyon yılda çözerim. 200 milyon bekliyor, yıl bekliyor bütün bu medeniyet. Çözsün hadi falan diye. 200 milyon yılda olunca, çok atıyorum buradaki sayıyı ama bayağı uzun bir zaman bekliyor medeniyet. Gidiyorlar bilgisayara, diyorlar ki hayatın, her şeyin, bilmem nenin anlamı ne? Biz sana bu soruyu sormuştuk. Adam da diyor ki 42. Medeniyet böyle. Medeniyet sen şok. Neyse, Douglas Adams'ı okuyun, çok güzel. Olmadı, okuyamıyorum diyorsanız da filmi de var, onu izlersiniz. Evet, evlat hakkında, evlat kafası hakkında konuşmaya benim yetkim olmayabilir gerçekten. Yani o kadar anne varken, gerçek anne varken dünyada ben gibi bir menopozlu kadına bu yetki verilmemiş olabilir. Ki babalar da var evlat. Bu denklemde babalar da var. Babalarsa, isterlerse uygun mercilerden dilekçe karşılığında %20'lik yetkilerini temin edebilirler. Çok etkin babalar vardır çocuk yetiştirmede. Onlar artık bana dava açsın, ne diyeyim. Yani zaten 3 tane 3 tane falan var büyük ihtimalle. Davalarını bekliyorum. Ama yani tabii ki burası Türkiye. Herkes her şey hakkında konuşuyor. Eski böyle model ve bilmem ne ve falan oyuncu olarak gidip Montreux Sözleşmesi hakkında, uluslararası sözleşmeler hakkında konuşabildiğiniz bir ülke standardındaysak, benim de olumlu dünyada evlat kafası hakkında konuşmama çok da fazla yadırgamamak lazım diye düşünüyorum. Yani herkes her şeye kayyumlanıyor zaten. Ben de diyelim ki kendimi ne yaptım? Ebeveynliğe kayyumladım. Kim ne diyebilir? Ya kim ne? Kayyumladım kim ne? Ebeveyn kayyumuyum artık ben. Bu konuya da şuradan geldim. Ben bu yaz, geçen yaz aslında, geçtiğimiz yaz bir kız evlat edindim aslında. Onlar iki tanelerdi ama bir tanesi birazcık kitum ve uzak durduğu için onun üzerinde herhangi bir annelik şeyimi kullanamıyorum. Bir tanesine daha yakın olabiliyorum bedensel olarak en azından. Kalplerimiz hep bir, ikisiyle de. Bu da aslında hani evlat edindim, bir kız evlat edindim dediğim bir şaka. Ama ciddiye aldıkça da güzelleşen bir şey. Şimdi şöyle oldu hikaye, şöyle böyle bir teaserlı giriş verdikten sonra. Instagram'dan beni takip edenler az çok zaten biliyorlardır. Yani dosttur hani hesabını takip edenler. Kendisini storylerde böyle sürekli boy boy paylaşıyorum. Kendisiyle hava atmaya doyamıyorum. Görmediyseniz de şimdiye kadar rica ediyorum. Gelin bakın Dosturhan Instagram'ı. Bundan 50 bin kişi dinliyor bu podcast'ı arkadaşlar. Neredesiniz yani? Takip edin beni, ben de kendi bir şey zannedeyim. Of, çok kötü. Neyse, şimdi ben Instagram'da aslında böyle şey hesaplarını, jonglörlükle ilgilendiğim için hani sadece sopa çevirmek ve sakatlanmak babında jonglörlük hesaplarını takip ediyorum. Ve bunu takip ettiğim jonglörlük malzemeleri satan bir hesapta ben bunu diyorum ya, kızı hakkında işaret zamiri kullandı. Can Hanım Efendi'yi gördüm ve yani inanılmaz etkilendim. Çünkü böyle büyük uzun sopası olan bir fırça çeviriyordu. Yani dengesi de olmayan bir şey, böyle vücudunda çat çut atıyordu. Hemen takibe aldım. Ondan sonra işte buna böyle şeyler yolluyorum. Sürekli ne zaman bir şey çevirirse alevler yolluyorum, bilmem neler yolluyorum. O da kıyamamadı, beni takip aldı falan. Ve bir sene falan kıza alev attım. Ondan sonra kampta karşılaştım geçen yaz ve gittiğim gibi de hemen yapıştırdım kendimi kendisine. Ben senin annen olayım gibi. Ben seni evlat edineyim, sen çok güzel olmuşsun falan gibi bir yaklaşımla. Ve yani bana sorarsanız aslında yani part time, tabii ki ben ebeveynliyim ama part time bile gerçekten duygusal bir Luna Park. Yani böyle bir kendimi oynarken ki başarısız kendi annemi canlandırmaya çalışırken, onun bana öğrettiği yolları anlatmaya çalışırken ki başarısızlığım mı desem, işte kızıma iyi bir örnek teşkil etmeye çalışırken ki sallapatim oradaki ya tamam yarın daha iyi bir örnek olurum şimdi şunları içelim falan gibi bir o sallapatim mi desem. Onun dışında hani onun tabii ki şöyle bir şey de oluyor, onun benden elbette daha iyi olmasını bekliyorum bir şekilde. Yani o da gerçekten çok komik bir durum. Hani oradaki onun benden elbette, tabii ki sen benden daha iyi olacaksın, tabii ki sen benden iyisini yapacaksın. Yani sen tabii ki falan yaparken ki o genişliğim, o terbiyesiz genişliğim İnanılmaz ya. Yani bir de hepsinin üzerine böyle ince ince alttan da şey hissediyorum. Hani ben saçımı süpürge ediyorum, işte bana geliyor kalıyor yemeğini bilmem nesini, hepsini düşünmek istiyorum falan. Ama bir yandan da hani kesinlikle benim verdiğim tavsiyelere, işte öğütlere kıl oluyor bu. diye kendi kendime içerleniyorum. Beni arkadaşı olarak görmüyor diye dertleniyorum. Muazzam, yani muazzam böyle bir duygu Luna Park'ı. Bir yandan da insanın anladığım kadarıyla belli bir kıssa yaşı geliyor. Kıssa anlatma yaşı. Kendi hayatından kıssa, kıssalar paylaşma yaşı. Şey diye başlıyor işte, ben senin yaşındayken diye cümlesiyle başlayan, sonra X'ye artık arkasına ne koyarsan devam eden bir şey, anlatım süreci başlıyor. Oldukça güzel bir his. Tabii ki ben şimdi eminim bu podcast dinleyen tam zamanlı. Gerçekten çocuk doğurmuş ve onu böyle sıfırdan büyüten, benim gibi 22 yaşında tam teşekküllü bir kız evlada atlamamış. Gerçekten bir çocuğun sorumluluğuyla, hani o panikle, o hapsolmuşluk bir yandan hissiyle ama bir yandan da o tatmin duygusuyla, nasıl diyeyim, kutsanmış olan insanlar var. Evet, eminim çok korkunç ve çok muazzam bir histir. Benimkisi evet yani çok yarım zamanlı, çünkü zaten kendisi 22 yaşında bir birey, çok da övmek istemiyorum yani burada çocuğa nazar değindirmeyeyim. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Hakikaten benim bu canlının, hani tam teşekküllü nefis kız evlat canlısının anne olma deneyimini yaşamak için kızın gerçek ailesine para ödemem lazım. Üzerine para vermem gerekiyor. Öyle bir durumdayım bence, bana sorarsanız. Ben bu arada evlat kafasını anlatıyorum ama herkesi ilgilendirebilir bir şey derken aslında şundan da bahsetmek istemiştim. Ben evladı üçe ayırıyorum arkadaşlar. Sanatsal evlatlarımız var, bitkisel evlatlar var, hayvansal evlatlar var ve bildiğin insan evlatları var. Pardon, dörde ayırıyormuşum. Şimdi saydım. ve evlat tanımını da şöyle yapmak istiyorum. Yani büyütürken büyüdüğün / tükendiğin elbette can parçası. Yani gerçekten canına can katan bir şey, seni değiştiren bir şey. Evet, bence köpek de bir evlat. Kedi bir evlat ama biraz hayırsız bir evlat. İki kedi bir köpek, siz çıldırmışsınız neticesinde evlat. 20'den çok fazla bitkiniz varsa evlatlar, evlatlarımız noktasında bir evlat. Bir de şeyler oluyor. Yani en azından benim hayat süremde gerçekleşen bir şey. Böyle ihale evlatlar var. Onlar şey yani aslen yetişkin bunlar. Ama kendine bakması lazım yani yetişkin olduğu için. Ama muhtelif sebeplerden bu bireyi hayatta tutma konusu sana ihale olmuş. Bu eski eşim olan bey mesela bunlardan bir tanesi. Demek ki evladı ben 5'e ayırıyormuşum. O da güzel. Hayvan ve bitki evlatlar için söylenecek çok şey var aslında. Ben bitkilerime aşığım. Hayvanlarıma da aşıktım. Ama şunu da biliyorum. Her yeni edindiğim bitkiyle dünyanın bambaşka bir yerinde görmek istediğim diğer bitkilerden fedakarlık ediyorum aslında eve aldığım. Çünkü hani bunlara bakılması gerekiyor. Yani bırakıp gidemiyorsun. Hayvan aldığın zaman bu çarpı 2, çarpı 4, çarpı 10'a çıkıyor. Yani bırakaman, gidemen, o sorumluluk sana ait oluyor ve tabii ki dünyanın her başka yerlerindeki hayvanları görmekten de seni alıkoyuyor oluyorlar bir noktada. Ben 20 yaşındayken bir kedi edindim. 16 yılda benle beraber yaşadı. Rüya'yı ilk edindiğimde böyle 4 sene vejetaryen olmuştum. O kadar aşık olmuştum ki hayvana, ben nasıl hayvan yerim falan diye. Sonra o vejetaryenliğin bitişte çok acıklı. Bir Morrissey konserinde çalışıyorum ve 12 saat mi ne festivalde çalışıyordum. Yiyecek hiçbir şey bulamadım artık yani. Açlıktan ölürken konser alanının dışına çıkıp, yani festival alanının dışına çıkıp kapıdaki köfteciden köfte ekmek alıp böyle iki arabanın ortasına oturup ağlayarak yemiştim. Hani bir yandan saklanmak istiyorum. Çok utanç verici bir şey. Bir yandan da köfte be diyor. Ya tövbe. Neyse hayvanım açıkçası hani gerçekten rüya dediğim kedim bana aslında bir canlıya nasıl bakılması gerektiğini öğretti. Ve 16 yıl beraber yaşadık. Ama son günlerimiz o kadar hoş değil. Yani ben işte menopoza girmiştim ve deliriyordum. O da böbrek hastasıymış. Zaten huysuz bir kedi. Çok daha huysuz olmuştu. Böyle işte hani onun da hasta olduğunu bilmiyorum. Böyle sabahları böyle çok sinirli kalkıyorum. Ona böyle bir iki tane vurduğum ki hani biz böyle... Kedi yetiştirmeyi de bilmediğim için ilk zamanlarında aslında kedinin daha 20 yaşındayken biraz hırçın da yetiştirmişim. Şimdi olsa öyle bir şey yapmam. Neyse böyle bir iki vurduğum ve bunun bana böyle dönüp bok bok baktı, normalde o da bana koyardı. Ama hastaymış işte. Bunlar, bu anlar var. Bunlar için hiçbir zaman kendimi affedemedim aslında bakarsanız. Ve bir şekilde benim hayatta kendimle ilgili asla affedemediğim, asla olumlayamayacağım şeylerden bir tanesi bu. Ama yani sizin için olumlayacağım şimdi bunu. Yani rüya evet bana 16 yıl boyunca bir candan sorumlu olmayı öğretti. Ve ben becerebildiğim en iyisini yaptım o yaşlarımda. Yine de hatalarımı kabul etmem, onlarla barışmam çok zor. Ve anne babalarımızı düşünüyorum. Ve anne babalarımız bizi yetiştirirken yaptıkları hatalar için ne kadar acı çekmiş olabildiklerini... Ben bu şekilde anladım aslında. Yani onları eleştirirken veya hesap sorarken, arkadaşlar bu kimin travması, bana niye bunu yaptınız diye... Annemlere çatacakken, annemle babama merhamet duymayı, onları anlamayı aslında ben çok tüylü, aşırı huysuz, üç renk bir kediden öğrendim. Ve bunun için her zaman şükrediyorum.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay, 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Abla, annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz, neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Oh ne güzel üzdüm değil mi sizi? Hayvanı olup da hayvanını kaybedenler, bir dertlendiniz değil mi? Ne güzel. Gece güzel ama mahvetmek üzereyim, yalan yok. Hepinizi üzmek istiyorum, hepinizi o. Oh. Geçen Bartu'dan şarkısını, bilmem ne şarkını kullanabilir miyim falan diye mesaj attım. Bartu'dan bir saat az işittim. Fuck you Bartu. Küçük Çağlayan, seni çok seviyorum ama yani onun... İntikamını da buradan kendi programında sık sık şarkılarını söyleyerek ve bana dava açarsa da onu taciz ederek almayı düşünüyorum. Neyse, hepimizi neşelendirelim bakalım. Biz kızımla çok eğlendik. Şimdi geçen hafta bir burada çekimleri falan var bir dizide. Onun da havasını atayım. Tövbe estağfurullah, atmayacağım tamam. Jonglörlüğüyle ilgili bir iş yapacak. Onun için İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Ve bayağı bir süreyi beraber aynı evde geçirdik. Ve gerçekten çok eğlendik. Yani pure joy. Bir de bunun tamamında sakattım geçen geldiğinde. Çünkü geldiği ilk gün aldığım gibi kızı böyle hava atacağım diye koşarak moda sahiline gittim. İkimizin elinde sopalar. Aman yanıyoruz. Bir de ya ben sopa çeviriyorum. Böyle tahta bir sopa çeviriyorum. O dragon diye full hepsi yanan metal bir alet çeviriyor. Bakarsınız. Bu sürecin sonunda onun kotu kirlendi. Bense sakatlandım. 20 gündür yürüyemiyorum. Ve aldığım ilk ders, bak evlat sahibi olmak ne güzel, öğretileriyle geliyor. İlk ders, evladının gençliğiyle yarışma. Yarışacaksan da çok iyi yoga yap. Yani annem de söyledi bunu. Gerçekten olması gereken şeylerden bir tanesi. Annelik hakkında düşünüyorum. Şey diye düşünüyorum bazen, işte yani yaşadığımız bu süreç içerisinde annelik mesela keşke şey olmasa. Şimdi bunun beline kadar saçı var. Saçını kurutmuyor banyodan sonra çıktığında güzel görünsün diye. Böyle terlik zaten teklif dahi edilemiyor kendisine. Benim onun ıslak saçına bakarken böyle kendi böbreğim çürüdü yeminle. Yani ensesine zorla havlu falan verdim. Ve yani anlıyorum anneliğin o hani bir insanın zarar görmesine sabrın olmaması ya da görme ihtimaline dair sabrın olmaması fikrini çok iyi anlıyorum. Ama işte orada kendimizi durdurmamız gerekiyor demek ki. Annelik şöyle bir şey olsa çok güzel olurdu diye düşündüm. Arada böyle hani oturuyorum ve bunun işte evin içine top atıyor. O da ders çalışıyor, sonra çıkıyor ya top atıp tutuyor ya işte şey poi çeviriyor. Büyük sopasını evin içinde yanan sopayı çeviremiyor tabii ki. Bunları yaparken böyle saçına bakıyorum, tamam mı? Beline kadar sarı saçları var ve böyle bir ara şey diye düşündüm. Yani bakması bu kadar güzelse sahip olması kim bilir nasıldır diye düşündüm. Buna yükseldim. Sonra yatmadan önce de ona bunu söyledim. İyi geceler öpücüğü niyetine. O böyle ciddiye bile almadı, tamam mı? Ve kafamda hep şey çalıyor bu anı düşünürken. Yani Billie Eilish'in şeyi var ya. If I could change the way you see yourself, you will wonder why they don't deserve you. Hani sen benim gözümle kendini görebilsen dünyanın seni nasıl hak etmediğini çok net anlardın diyen bir şey canlı. Evet, aslında hep annemi, kendi annemi düşünüyorum. Hayatımdaki pek çok olayda, insanındaki görüşlerini hatırlıyorum. Ve böyle kadının oturduğu yerden hani kendi gözünle, benim gözümle kendini görebilsen bu insanlar asla vakit kaybetmezdin diye kendini çırpınışı. Enteresan bir şey bir yandan da. Yani aslında belki de kendimize bakarken eğer böyle ebeveynler tarafından büyütüldüysek, bize koşulsuz sevgi veren ve bizi her şeyin en iyisine layık gören ebeveynler yine konuşamadı tarafından büyütüldüysek, arada kendi gerçekliğimizden çıkıp onların bizi layık gördüğü şeyi bir hatırlamak gerçekten çok faydalı olabilir gibi geliyor. Çok iyi güldük kızımla. İyi uyuduk bayağı yani. İlk geldiğinde böyle bir yorgun ve depresifti. Ben de öyleymişim demek ki. Bir de sakatlanınca 11'er saat falan uyuyorduk böyle. Yani uyuduk, güldük, yemek yedik. Uyuduk, güldük, yemek yedik. Ve bence anne evi aslında iyi beslenen, iyi uyunan böyle pit stop gibi bir yer. Hani bakım onarım yeri gibi bir şey olmalı gibi geliyor bana. Ben öyle olmasına tapıyorum. Yani din gibi tapıyorum. Yani anneannemin falan da düşünüyorum. O huzuru, o güveni, o böyle mutlak bir gerçeklik olarak paketleyip ya da bilmiyorum artık hani özütü mü yapılır, boyut mu yapılır, onu evrene şifa saçmak için kullanabiliriz bence. Bilim lütfen kafamdaki bu çok soyut kavramlara bir cevap, bir açıklama getirirse çok sevinirim. Çok teşekkürler. Bilim adamları anne evi hissini, ama yani anne evinin, annem sürekli beni eleştiriyor ve beni delirtti değil, o hani bakım onarım hissini paketleyip evrene şifa saçmak için kullansınlar. Bunun dışında ne anlatayım? Evet, anlatacağım son birkaç şey kalmış. Bakınız, kendi notlarımdan bakıyorum. Sınırlı miktarda evlat sahibi olmaktan öğrendiğim bir şeyler var. Yani ben bir sürü şey öğreniyorum bu arada Can'dan. Yani 22 yaşında ama inanılmaz bir canlı. Gerçekten hani kendi kuşağıyla ilgili anlattıkları, konuştukları, kendisini ifade edişi, bir ara bir performans gösterisinden bahsediyordu. Merakla ilgili bir şey yapmak istediğinden. Ve şey dedi bana, ya bence merak da bizden bir şeyler öğreniyor dedi. Ben böyle abo diye çıldırdım. Benim Can'dan öğrendiklerim, en azından onunla geçirdiğim süreden öğrendiklerim ve kedimden öğrendiklerim de şey yaparsak ya da biraz da bitkilerimden öğrendiklerimi. Her şeyden önce evlada bakarken bir let it be, laissez faire, laissez passer diye Fransızca sınında söylendi. Neydi bu? Smith miydi? Ekonomi şeyi. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Harbiden birazcık olurlu bırakmak lazım. Yani evlat diye baktığın canlıya alan, zaman, besin, bu besin sadece yiyecek anlamında değil ama yiyecek ve kültür diyelim ve koşulsuz sevgi sağlaman gerekiyor. Biraz bitki gibi uzaktan bakacaksın. Memnun değilim sinyali verdiğinde, ben bu ışığı sevmedim, ben bu bilmem neyi sevmedim, burada bir sıkıntı var sinyali verdiğinde müdahale. Onda da doğru müdahale, senin kafanın doğru seçtiği müdahaleydi, gerçekten ihtiyacın olanı vermek aşırı zor ama geliştirilebilir bir skill. Yani bunu geliştirebilirsen ben her şeyi geliştiririm gibi geliyor. İkincisi denge abi, denge inanılmaz yani, evladına çok yükseliyorsun büyük ihtimalle. Çok yükseldiğin için de çok abartma ihtimalin var. Hani böyle şey anneler görüyoruz ya, herkesin çocuğu hiperaktif, herkesin çocuğu aşırı zeki, herkesin çocuğu. Tabii ki herkesin çocuğu özel çocuk, fark etmez. Ama işte o denge, yani övgüde de yergide de beklentide de denge. Yani sen harikasın, niye harikalığının farkına değilsin de çocuğun neredeyse boğazına yapış, hani yakasına yapışacağım. Niye harika olmadın? Yani bırak, yani o senin ona yükselmen onu açıklamıyor o şeyi. Ne demek istediğim o, övgüde de yergide de beklendi, korumacılıkta da bir denge olması lazım. Geçen işte geldi, dizide oynayacak ve aşırı tabii ki şeyleniyorum, kıllanıyorum bundan. Az çok İstanbul ve set, o İstanbul'da da çok bilmiyor. İstanbul'a set ortamını ben bildiğimden böyle şey falan demeye başladım. Bak şimdi dedim, sen sete gittiğinde insanlara şey diye anlat. Senin böyle bir teyzen var, teyzende kalıyorsun. Ve aşırı akıl hastası bir kadın bu. Ve sürekli senden şey bekliyor. Hani söylemezsen işte 10 dakikaya çıktık geliyoruz. Bilmem ne arabasıyla geliyoruz. Şirketin arabasının plakası şu falan gibi şeyleri bekliyor falan diye. İnsanlara böyle beni tanıt dedim. Can tabii boş gözlerle gözlerime baktı. Şarabını bana doğru şerefe niyetine vurdu. Sonra bunu anneme anlattım. Annem dedi ki çok abartmışsın Deniz. Sadece sesli mesaj atsın sana. Anne işte ablacığım çıktım geliyorum. Bilmem kimlerle geliyoruz diye. Evet, güzel. Armut gerçekten çok uzağa düşmüyor. Eğer armut ağacı eğimli bir arazide değilse biz direkt ovaya kurulmuşuz. Son olarak söyleyebileceğim, pardon son değil son iki, söyleyebileceğim evlat yetiştirirken insana katılan değerlerden bir tanesi kesinlikle stabilite, sürdürülebilirlik. Çünkü ister istemez yani bütün yaşam döngüsü, bitki de olsa, hayvan da olsa, canlı da olsa. Bu arada sanatsal çocuklarımızdan bambaşka bir yerde bahsedeceğim. Çünkü o hem biraz niş, yani sadece sanatçıları ve yaratıcı iş yapan insanları ya da yapmak isteyen insanları ilgilendiriyor. Ve onunla ilgili çalışmalar biraz daha farklı çalışmalar. Bunlar artık canlı çocuklarla ilgili konularımız. Neyse, bu canlı çocuğun yaşam döngüsü el verdiğince, ikiniz de hayatta olduğunuz süre boyunca bu insana kaynak sağlamak yükümlülüğü altına giriyorsun. O yani tak sepetik olun, herkes kendi yoluna gibi bir yer, hani anlaşamadık arkadaşın veya sevgilin veya bilmem ne, ne öyle. Hani anlaşamadık, kafamız uyuşmadık, artık mutlu değiliz, tak sepetik olun, herkes kendi yoluna. Ama burada böyle bir durum yok. O yüzden de insana güç, tövbe, şükür, kapasite, sabır, yani fullü bu şeylerin gelişimini sağlıyor. Çünkü challenge'da gelişiyoruz. Yani bunlar gerçekten yani sınavla, sınanarak aslında gelişiyoruz. Ve bir evlat sahibi olmak elbette ki yani hem gücünü, hem tövbeni, hem şükrünü, kapasiteni, sabrını full zorluyor. Ve bunların gelişmesi için bir tane bebek sahibi olan arkadaşım bebeğimle beraber kalbim büyüdü yazmıştı. Yani bütün dünyaya hani o bebeğe duyduğum şefkat bütün dünyaya duyduğum şefkati arttırdı diye yazmıştı. Çok aşırı sevmiştim. Kim bilir sizler neler hissediyorsunuz anneler, ya siz konuşun ya, neyse. Hepimizin yerine yine ben en azından adamlar konuşmuyor, bir de öyle düşünün. Tövbe estağfurullah ya. Pek çok kadın örgütünün başında adam, o siyasi partinin adını vermek istemediğim kadın örgütlenmelerinin başında adamlar var ya. Çok muhteşem bir şey değil mi? Böyle şeyi tartışıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni televizyonda adam adama tartışıyorlar. Bir dağılın abi, bir durun ya. Birileri sussun. Bir adam susmayı öğrendiğinde dünya daha iyi bir yer olacak. Neyse, adamları gömmek için söylemiyorum. Bambaşka bir şey anlatıyorum. Son olarak da konuya da sağ ayakla tekrar girdim. Emek verirken büyümek çok, yani aslında sanat içinde, sanatsal çocuklar içinde söylenebilir bu. Söylenebilir. Emek verirken büyümek ve yepyeni bir öğrenme halini kucaklamak çok güzel bir şey. Yani emek verdiğiniz şey mükemmel bir şey olmasa da senin o süreçte öğrendiğin ve öğrenmeyi kucakladığın halin zaten seni büyütüyor ve daha iyi bir insan haline getiriyor. Tabii yani evlat için, evlat sahibi olanlara sormak lazım. Bazısı boş emek der, bazısı hayatın anlamı der. İkisinin ortasında bir yerde kalmak gerekiyor ve olabilecek ve hani ikisinin ortasında bir yerde duygu olarak kalmak evladı da yormayacak ve travmalamayacak bir noktada kalmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Muhteşem bir oyun. İnanılmaz bir deneyim. Tabii ki her şeyin olduğu gibi bunun da çok çok sıkıntılı noktaları var. Bok çocuklar versus ihale çocuklarımız var. Ben kendimden biliyorum. Yani ben genç bir ruhum bence. Hep ruh hani olur ya, bazı yaşlı ruh der, bazı hani dünyadaki geçmiş deneyimlerimiz, reenkarnasyon falan kafalarına girildiğinde varsa öyle mistik kankalarınız. Ben valla çok genç bir ruhum. Yani bu kadar arsızlığın hiçbir açıklaması olamaz derdim. Bence bazı ergenlikler hiç bitmiyor. Hayattan böyle kapmak istediğimiz kocaman bir ısırık var ve o bitmiyor. Yıllar böyle sadece umutlarımızı alıyor. Bizim o hevesimiz ilk günkü kadar ergen, baki kalıyor. Ve yani sonsuz bir gençlik yok ama çok uzun süren, ömür boyu süren ergenlikler var. Bazı çocuklarımız da bu ergenlerden seçiyoruz. Bunlar bok çocuklar oluyor ya da bazı çocuklarımız ergen kalıyorlar. Hodbin oluyorlar, biraz vefasız oluyorlar. Ama bir noktada galiba bununla da kalmayı, bununla da oturmayı, bununla da hani tamam okey bu da okey ya filan demeyi öğrendim. Çünkü tüm çocuklarım beni insan yaptı günün sonunda. Yani yarasıyla, ihanetiyle, dev sıçışlarımla, utançla, pırıl pırıl hatalarımla ve ki evlatlarla ilgili yapılan hataların en muhtemelen insan hayatında en çok acı verecek hatalar olduğunu zaten ilk bölümde kabullendik. Ve bunlar için kendimizi affetmek de bir insanlık deneyimi. Bunu sadece şefkatimizi geliştirerek yapabiliriz. İnsan olduğumuzu kabul ederek yapabiliriz. Bence hiç fena bir öğrenme metodu değil. Ben evlat kafasını herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun konuşmuşum, bitireceğim. Erkekler kesinlikle dahil, çocuğu sahibi olmayan ve bunu düşünmeyen asla insanlar da dahil. Herkes en az %15 evlat kafasını yaşamalı. Birilerine bir şeylere koşulsuz şefkat aktarmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için. Hep aklıma bu şey geliyor. Çocuklara bir 90'lı yıllarda bir şeye bakmayı öğretmek için Tamagotchi diye bir şey çıkardılar. Dünyanın en büyük dijital pazarlama satış kalpazanlık da değil yani. Ne o? Ne denir buna ya? Üçkağıtçılığı, dolandırıcılığıydı ya. Böyle milyonlarca dijital çöp atıldı belli bir süre sonra. Hepsi öldü çünkü onların ve gerçekten insan çocuklara bir şey bakmayı öğreteceğiz diye dünyanın yine annesi bellendi. Ne diyeyim yani, bazen insanoğluna emanet etmek dünyaya doğru bir şey miydi diye düşünüyorum. Sonra da diyorum ki Rabbimin herhalde bir bildiği vardır. Evet, insanoğlu kendine emanet edilen hayatı ve dünyaya karşı koşulsuz bir sevgi vermeyi öğrendi. Koşulsuz bir şefkatle yaklaşmayı öğrendiğinde hepimiz daha iyi hayatlar yaşayacağız büyük ihtimalle. O yüzden size güzel evlat kafaları diliyorum ve bu programdan çıkıyorum. Ben Deniz Özturhan. Sizi çok sevdiğimi bildiğinizi düşünüyorum. Yazdıklarımı okuduğunuzu bildiğimi düşünüyorum, bildiğinizi düşünüyorum. Beni paylaştığınızda Olumlu Dünya Podcast'i şu anda ilk 40'a girmiş durumda. Bunu siz yaptınız, bunu her seferinde söylüyorum. Yani bu programın ünlü bir konuğu yok, PR'ı yok, reklamı yok. Siz eşinize, dostunuza zorla beni dinlettiğiniz için bu içerik paylaşılıyor. Ve bence iyi bir ekip oluyoruz ya, Olumlu Dünya ailesi olarak. Bayağı iyi insanlar toplanıyor. Biz beraber işler yapacağız arkadaşlar. Sizi seviyorum, hadi öptüm. Bay bay.
Hayatı pek sevmiştim, ışık çok. Olumlu dünyada ben bir karar vermiştim, dertlere hoşça kal demiştim. Hayatı pek sevmiştim, ışık çok. Olumlu dünyada.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.